Ayrım 7, 19. bölüm. Açıklamaya çalışmaktansa yerine en çetrefil geometri problemini çözmeyi yeğleyeceğim bir şey var. Babam gibi aklı başında bir adamın felsefe bilgisi derin, okurun da müşahede etmiş olması gerekir ve de öğrenmeye hevesli, ayrıca siyaset konusunda fikir sahibi, üstelik söz yarıştırmakta da okur görecektir, cahil olmayan bir adamın nasıl olup da böylesine olağanüstü bir fikre, söylediğim zaman okur eğer asabi bir tipse kitabı fırlatıp atacak, civa gibi ise bir kahkaha patlatacak. Ciddi ve ağır yapılıysa çılgın ve abartılı bulacaktır. Babam gibi bir adamın nasıl olur da sıradan akıllıların hayal bile edemeyeceği kadar önemli bir konu olduğuna inandığı vaftiz adlarının seçimi konusunda böyle bir fikre sahip olabileceğidir. Babamın bu konudaki görüşü, iyi isimlerin ve kötü isimlerin, onları böyle adlandırıyordu, kişiliğimizi ve davranışlarımızı adeta büyüleyici bir etkiyle belirlediğiydi. Cervantes'in kahramanı, medyumluk sanatının başarılarını karalama gücüne sahip olduğuna ya da Dulciana, Don Quixote'un kahramanı, köylü kızı Aldonza Lorenzo'yu Dulciana del Toboso olarak adlandırarak onu imgeleminde ideal sevgiliye dönüştürür. Don Quixote 1.i.ı adının onları taçlandırmaya yettiğine ne kadar inanmışsa, babam da bir yanda Trismegistus, Hermes Trismegistus, Trismegistus, Grekçe üç kere büyük, teoloji, felsefe, astroloji ve gizem bilim kitaplarının yazarı addedilen Mısır tanrısı Tot'a verilen addır. Ya da Arşimet'e, Arşimet, İsa'dan önce yaklaşık 287-212 matematikçi, kaşif. Bir yanda ise Nik ve Simkin, Nik şeytan ve Simkin'den aptal türetilmişlerdir, İçin aynı şeyi düşünüyordu. Kaç Sezar, kaç Pompey derdi. Salt adlarının onlara verdiği esinle bu adlara layık olabilmiştir ve kim bilir kaç kişi diye eklerdi, kişilikleri boğulup hiçliği Nikodemuslanmamış. Nikodemus, Hazreti İsa'yı gece ziyaret eden hükümdardır. Kitabı mukaddes. Yuhanna 3:1-21 burada ürkütülmüş anlamında kullanılıyor. Olsalar nice nice başarılar kazanırdı. Bakışlarınızdan efendim derdi babam, ya da durum ne demesini gerektiriyorsa, bu görüşme yürekten katılmadığınız anlaşılıyor. Konuyu dibine kadar taramamış olanlar diye eklerdi, bu görüşü sağlam bir muhakemeden çok zengin bir muhayyilenin ürünü sanabilir. Oysa sevgili efendim, sizi iyi tanıdığımı sanıyorum, bu yüzden de bir örnek vermekte sakınca görmüyorum. Tartışmada karşı taraf olmanız için değil, bir yargıç olarak sağduyunuza ve içtenlikli bir görüş öne süreceğinize inandığım için sizin pek çok eğitilmiş kişide görülen kısır önyargılarınız yoktur ve eğer kişiliğinize nüfuz edebilmişsem salt bir doz kaybederim endişesiyle bir fikre karşı çıkmayanların çok ötesinde geniş görüşlü bir dehaya sahipsiniz. Oğlunuz. O tatlı, o açık yürekli, bütün beklentilerinizin odağı sevgili oğlunuz. Sevgili biliniz efendim. Ona ne pahasına olursa olsun Judas adını vermeyi düşünür müydünüz hiç? Siz sevgili efendim derdi babam, elini bağrına götürüp yüzüne tatlı bir ifade vererek ve argumentum ad hominem. Karşı tarafın kişisel duygu ya da ön yargılarına hitap etme üzerine kurulu tartışma. Kesinlikle şart koştuğu o yumuşacık, o dayanılmaz piyano, çabuk, yumuşak, tatlı sesle, eğer oğlunuzun vaftiz babası bir Yahudi olsaydı, ona bu adı takmanızı önerseydi ve beraberinde çıkarıp bir kesede altın verseydi, siz efendim kutsal bir emanete böyle ihanet eder miydiniz? Ah Tanrım derdi babam göklere bakarak. Eğer sizi doğru tanıyorsam efendim elinizden gelmezdi. Size yapılan teklifi ayaklarınızın altında çiğner, onu nefretle sizi kışkırtmaya kalkışanın suratına fırlatıp atardınız. Bu davranışınızdaki zihin yüceliğine hayranım. Olup bitenler arasında paraya duyduğunuz nefret ve onu cömertçe reddetmeniz gerçekten saygıdeğer bir tutum. Ama bu tutumunuzu daha da soylu kılan ardında yatan ilkedir. Bu varsayıma, yani oğlunuza Judas adını vermiş olsanız, bu isimden asla ayrılmayacak olan o alçak ve hain fikrin oğlunuzu ömrü boyu gölge gibi izleyeceği ve sonunda onu, önünde siz efendim gibi bir örnek olmasına rağmen, cimri ve sefil bir adama dönüştüreceği varsayımına beslediğiniz güven ve inanç, ancak bir babanın oğluna duyduğu muhabbetle açıklanabilir. Henüz bu muhakemeyi yanıtlayabilen tek bir kişiyle karşılaşmadım. Ama babam gerçekten de hem münakaşada hem münazarada kimselerin karşı koyamayacağı doğuştan hatip Deodidaktos, Tanrı tarafından eğitilmiş bir adamdı. İkna gücü dudaklarında toplanmıştı, mantık ve retorik onun hamuruna karılmıştı. Ve bütün bunların yanı sıra karşısındakinin zaaf ve tutkularını öyle kolay tahmin edebilirdi ki doğa ayağa kalkıp işte size belagat sahibi adam dese yeriydi. Kısacası tartışmanın ister güçlü tarafında ister zayıf tarafında yer alsın babamın karşısında olmak tehlikeliydi. Ama gariptir, hiçbir zaman eskilerden Cicero'yu ya da Quintilian de Oratore'yi, Marcus Fabius Quintilianus'un İsa'dan sonra yaklaşık 35-96 Institutia Oratoriası, klasik retoriğin en önemli yapıtlarındandır. Ya da İsokrates'i, İsokrates Atinalı Sofis retorik hocası, İsa'dan önce 436-338 ya da Aristo'yu, Aristoteles, İsa'dan önce 384-322 felsefeci, bilim adamı, retorikin yazarı ya da Longinus'u, Cassius Longinus, İsa'dan sonra yaklaşık 213-273 18. yüzyılda On the Sublime'ın yazarı olduğu sanılan retorikçi ve filozof, yenilerden Vossius'u, Gerhard Johannes Voss, 1577-1649 yapıtları arasında Elementa Rhetorica'da bulunan Hollandalı tanrı bilimci, ya da Scioppius'u, Scioppius Caspar Socape, 1576-1649 Alman bilim adamı ve münazaracı ya da Ramus'u, Petrus Ramus ya da Pierre de la Rame 1515-1572 mantıkçı, Cicero retoriğini yeniden düzenleyen Audomaros Telaus'un üzerinde etkisi olmuştur. Ya da Farnaby'i, Thomas Farnaby 1575-1647 1630-1642 yılları arasında Vossius'la mektuplaştığı bilinen öğretmen ve klasikçi Index Rhetoricus'in yazarı. Okumamıştı. Daha da garibi, ömrü boyunca bir kez olsun Krakenthorpe'un, Richard Krakenthorpe 1567-1642 Püriten yazar ve münazaracı ya da Burgerdisius'un, Francis Burgerdistik 1590-1629 Felemenkli felsefeci ve mantıkçı ya da herhangi bir Felemenkli mantıkçının ya da eleştirmenin tek bir konferansı beyninde cin fikirli bir kıvılcım çaktırtmamıştı. Ad ignoratium, retorikte karşı tarafın bilgisizliğinden yararlanmak üzerine kurulu tartışma türü. Bir tartışmayla ad hominem bir tartışma arasındaki farkı bile bilmezdi. Çok iyi anımsıyorum. Benimle birlikte kaydımı yaptırmak üzere .. deki Jesus College'a Stern 1733-1737 yılları arasında Cambridge'deki Jesus College'da okumuştur. Geldiğinde değerli hocam ve o bilgeler topluluğundan birkaç meslektaşı daha elindeki aletlerin adını bile bilmeyen bir adamın onları nasıl böyle ustalıkla kullanmayı becerdiğine şaşıp kalmışlardı. Ne var ki babam onları her zaman en iyi biçimde kullanmak zorundaydı. Çünkü her zaman savunması gereken binlerce mini mini komik ikircikli fikir olurdu kafasında. Ve çoğu da kanımca başlangıçta sadece birer vive la bagatelle, yaşasın saçmalık, birer kapris olduklarından, babam onlarla yarım saat kadar oynaştıktan ve bunlarla zekasını biledikten sonra bir başka gün yeniden ele almak üzere kafasından atardı. Bütün bunlardan söz edişimin nedeni yalnızca babamın kafasında dört dönen pek çok tuhaf fikrin gelişimi ve oluşumu üzerine bir varsayım ya da faraziye öne sürmek değil. Bilgili okuru beynimize birkaç yıl özgürce girip çıkmasına izin verdiğimiz bu tür geveze konukların düşüncesiz ziyaretlerine karşı uyarmak isterim. Zira bunlar bir süre sonra beynimize yerleşmeye kalkışırlar, bazen orada bir anlamda mayalanırlar ama çoğunlukla sevimli bir tutku ya da bir latifeymiş gibi başlar ve sonunda basbayağı ciddiyet kazanırlar. Babamın bu tür sanıları olması kendine özgü, müstesna bir durum muydu yoksa muhakemesi zamanla zekasının oyuncağı mı olmuştu yoksa fikirlerinin çoğu kesin kes doğru muydu? Buna okur sırası geldikçe kendisi karar verecek. Ben burada yalnızca biri hakkında bu vaftiz adlarının kişiliklerimiz üzerindeki etkisi konusunda her nasıl aklına girmişse babamın fevkalade ciddi, alabildiğine ısrarlı ve sistemli olduğunu ve tüm sistematik düşünenler gibi yeri göğü alt üst ettiğini, varsayımını desteklesin diye ne bulursa eğip büktüğünü söylemek istiyorum. Kısacası tekrar ediyorum, bu konuda çok ciddiydi ve bu yüzden ne zaman çocuklarına at takarken özensiz, aldırmaz davranan birileriyle, hatta ona bakarsanız köpeklerini Ponta ya da Cupid diye adlandıranlarla karşılaşsa, hele de belli bir konumda aklı başında kişilerse bunlar sabrı taşıverirdi. Bu derdi hastalıklı bir şey. Dahası vakayı ağırlaştıran bir durum var. Şöyle, bir kez hatalı olarak haksız yere verilen kötücül bir ad, kişilik gibi lekelense bile daha sonra aklanabilir bir şey değildir. Ya da gel zaman git zaman adamın yaşamı boyunca düzeltilemediği gibi ölümünden sonra da şöyle ya da böyle düzeltilemez. Bu yara derdi babam asla kapanmaz. Yok, hayır, kanun çıkarsanız bile onarılabileceğini sanmam. Yasama erkinin soyadları konusunda yaptırım gücüne sahip olduğunu sizin kadar kendisi de bilmekteydi ama parlamento şimdiye dek çok sağlam nedenlerle bunları tek tek sıralayabilirdi, bir adım daha ileri gitmeyi göze alamadı derdi baba. Her ne kadar bu görüşünden ötürü size söylemiş olduğum gibi belli isimlere karşı güçlü sempatiler ve antipatiler beslemekteyse de babamı hiçbir şekilde etkilemeyen, karşılarında tarafsız kalabildiği pek çok isim olduğu da anlaşılacaktır. Jack, Dick, Tom bu soy isimlerdi. Babam onlara tarafsız isimler derdi. Onların düzenbaz ve aptallar kadar akıllı ve iyiler tarafından da tarafsızca taşındıklarını, yo, hicvetmeksizin söylerdi. Böylelikle de ters yönde çalışan eşit güçler örneği birbirlerinin etkilerini yok ettiklerini düşünüyordu. Bu nedenle sık sık belirttiği gibi hangisinin seçildiği bir incir çekirdeğini doldurmayacak önemdeydi. Ağabeyimin adı Bob, bu tarafsız vaftiz adlarından biriydi. Her iki yönde de önemli bir etkisi yoktu ve bu ad ağabeyime verildiği sırada babamın Epsom çayırında 17. yüzyıldan beri at yarışları yapılmaktaydı. Olduğu anımsanırsa Tanrı'ya şükürler olsun çok daha kötüsü verilmiş olabilirdi. Andrew cebirdeki eksi değer gibi bir şeydi. Hiçten de beter derdi babam. William'ı tutardı. Numps. Aptal, gerizekalı, tutmadıklarındandı. Nick ise İngilizce'de şeytanın takma ismi Nick'tir. Derdi şeytanın ta kendisi. Ama onun gözünde evrendeki en dayanılmaz iticilikteki isim Tristram'dı. Walter Shandy, Fransızca triste, hüzünlü sözcüğünden türetilmiş olan bu ismi hiç sevmez. Yeryüzünde bu denli aşağılık bulduğu, bu denli nefret ettiği başka bir şey yoktu. Bu ismin rerum natura'nın, eşyanın tabiatı, en rezil, en acınası yönlerini ortaya çıkarmak dışında bir işe yaramadığını düşündüğünden, tartışmanın orta yerinde, bu arada belirteyim, sık sık böyle tartışmalara girerdi, birden kanlı, canlı bir efifhenoma, retorikte bir söylemi ya da bir söylemin bir bölümünü özetlemek üzere kullanılan bir ünlem cümlesini ya da düşünceyi belirten terim. Ya da bir erostesis, retorikte konuşmacının sorulan sorunun tam tersini bir başka soruya dönüştürecek evetlemesi ile hatta bir üçüncü, bazen bir beşinci yöntemle ortaya atılıverir, tartışmanın dışına çıkar ve karşı tarafın kendisine derhal cevaplamasını isterdi. Bana Tristram adında birinin önemli, kayda değer bir şey yaptığını hatırladığınızı, okuduğunuzu ya da böyle bir şey işittiğinizi söyleyebilir misiniz? Hayır derdi babam. Tristram olacak gibi değil. Babamın bu konuda bir kitap yazıp yayınlayarak bu fikrini bütün dünyaya ilan etmemesi için ne eksiği vardı? Usta bir düşünür fikirlerini tek başına savunmaktan gocunmaz, yeter ki onları gerektiği gibi gözler önüne serebilsin. Babam da işte tas tamam bunu yaptı. 16 yılında benim doğumumdan 2 yıl önce oturup Tristram sözcüğü üzerine çarçabuk bir risale yazmaya koyuldu ve dünyaya gayet alçak gönüllü, gayet içtenlikli bir dille bu addan neden nefret ettiğini bir bir anlattı. Benim nazik okurum bu öyküyü elindeki kitabın başlığı ile karşılaştırdığında babama canı gönülden acımayacak mıdır? Doğru düzgün, hali vakti yerinde bir beyefendinin tuhaf olmakla birlikte zararsız görüşlere sahip ve bunların birbirleriyle çelişen amaçları tarafından böylesine oyuna getirilmiş bir beyefendinin sahnenin orta yerinde küçücük sistemleri, tüm dilekleri altüst olmuş, bir olaylar zinciri tarafından en acımasız, en ciddi biçimde sanki onu bu hale getirmek, düşüncelerine hakaret etmek maksadıyla hazırlanmış bir plan uyarınca yerle yeksan edildiğini görünce, okur babama acımayacak mıdır? Tek bir sözcükle ifade etmek gerekirse, bu ileri yaşında artık belalardan azade yaşaması gerekirken, günde 10 kez kederlenen, günde 10 kez Tanrı'dan niyaz ettiği çocuğa, Tristram diye seslenen birisi. Ah, o iki hüzünlü hecenin sesi. Kulağına zıp çıktı gibi gelen, evrendeki en küfürlü isim gibi gelen o ses. Toprağı bol olsun yemin ederim, şu dünyada ölümlü insanların amaçlarını ters yüz etmekle uğraşan ya da bundan keyif duyan bir kötü ruh varsa eğer, o sırada mutlaka oradaydı. Ve eğer vaftiz edilmeden önce doğmam gerekmeseydi, hemen şimdi şu anda okura bunun hesabını verirdim.